Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Hocam hoş geldiniz.
Hoş gördük üstadım.
Hocam bu Carney'nin kitabından okuyorduk. La tahzen. Üzülme.
Üzülme.
Hocam zamanımız kaygı ve stres çağı biliyorsunuz. Bence bu
Evet.
kitap tam zamanımıza hitap eden bir kitap. Kaygıdan ve stresten nasıl kurtuluruz? Üzüntünün çareleri nelerdedir diye buna hocam cevap arıyorduk. Şöyle diyor Carney, Allah dostları Kur'an'a sırtını dönen kişiyi evine giren güneş ışığını perde çekerek engelleyen hasta bir kimseye benzetmiştir. Dolayısıyla Kur'an gibi bir şifa kaynağı varken başka yerlerde gönüllere şifa aramak ne büyük yanılgıdır. Hocam ben buradan şunu anladım. Peygamber Efendimiz'in hayatı, Kur'an'daki ayet-i kerimeler hep bizim ilişkilerimizi, duygularımızı yönetmemize yardımcı oluyor. Şimdi bazıları hocam Kur'an'ı atlayıp uzak doğuya gidiyorlar. Onun da güzel şeyler vardır şüphesiz. Yani Peygamber Efendimiz ilim diyor müminin yitik malıdır. Nerede bulursa alır. O ayrı
Evet.
konu. Ama hiç kendi kültürümüze, tasavvufa, Mevlana'mıza, İmam Gazalilerimize, Hacı Bektaş velilerimize bakmadan ta o bilmem ne, Eşref Efendi, Buda, bilmem kimler onlara direkt gitmek biraz ayıp oluyor sanki.
Hocam ayıp oluyor. Bir de gittikleri zaman şimdi giden arkadaşlar var. Diyelim ki Hindu tapınaklarında çileye de girenler var. Bir gidiyorlar tabii ortalık hocam fareden geçilmiyor.
Hastalık maslak da var yani.
İşte yılan, çıyan vesaire. Yani bir denge önemli bir şey. Celal ve cemal dengesi önemli bir şey. O denge bozuluyor. Dolayısıyla tabii burada Türkiye'de tasavvufla ilgili ön yargılar nedeniyle hocam bir dönem uzak doğuya doğru bir yöneliş vardı. Bu Amerika ve Avrupa'da da çok teşvik edilmişti. Çünkü Avrupa'da ve Amerika'da İslam'ın yayılışı büyük ölçüde tasavvuf üzerinden gerçekleşiyordu. Şimdi mesela René Guénon, Abdülvahid Yahya ismini almıştı. Şazeli tarikatından şeyh de olmuştu Mısır'da. O mesela aynı zamanda tradisyonalist ekolün öncüsü ve entelektüel dünyaya tasavvufun ulaşımında önemli bir rolü olmuştu Fransız. Şimdi zaten Batı dünyasında böyle çok ciddi bir anlam arayışı, yaşamın anlamını arama arayışı vardı. Batı dünyası bunu hocam şeye yönlendirdi. Uzak doğuya yönlendirdi tasavvuftan şey etmek için.
İslam'dan ve tasavvuftan kaçış için. Şimdi
Evet.
hocam şöyle bir durum da var ama şunu da söyleyeyim. Yani uzak doğuya gidenler eşinden ayrılmak durumunda, hayatı terk etmek zorunda, minimalist yaşamak durumunda. Yani tamamen züht var orada. Onların anlayışında insan maneviyat erbabı olması için bütün ilişkileri kesmesi gerekiyor.
Evet.
Yani hanımdan ayrıldın, çocukları terk ettin. Zaten mutlu olursun yani bir bakıma şu manada. Yani mutsuzluk kaynaklarının kökünden hani sivrisineği bir makineli tüfekle vurmaya benziyor bu.
Evet.
Yani mutlu olacağım derken, huzuru bulacağım derken bütün ilişkileri terk ediyorsunuz.
Evet. Yani işte hocam başta vurguladığım o celal ve cemal dengesi. Mesela tahiyyatta, namazda okuduğumuz dua hocam. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten. Yani bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik. Yani şöyle bir anlayış da var hocam. Onu da kabul etmek lazım. Tasavvuf adına yanlış anlaşılmalardan bir tanesi olarak görmek lazım. Sanki dünyada iyilik istemek bir sufi yolunda olan insana bir dervişe yakışmaz gibi bir anlam da çıkarılmış. Böyle bir anlam da yansıtılmış. Halbuki ayette dünyada iyilik istemek. Şimdi dünyada iyilik istemek içerisinde bir insanın kariyer yapması da vardır hocam.
Tabii
Bir
ki.
öğrencinin okumak için zamanını vermesi de ev sahibi olması, araba sahibi olması. Çünkü bunlar aynı zamanda onun için bir geçim, asgari geçimini sağlayacak olan şeylerdir yani.
Diğer mistik hareketlerde bunlar yasak. Belki tabi Amerikalılar öyle bunu o gözle bakmıyorlar ama mesela bir Hindu rahibi,
Ha,
Budist rahibi,
orijinalinde evet.
orijinal Hristiyan rahibi ve rahibesi asla mülkiyete sahip olması yasak.
Hint fakiri
Evlenmesi
deyimi
yasak.
hatta evet Hint
Tabi
fakiri deyimi.
bunu Avrupalılar biraz içini boşaltarak kendilerine uydurmuşlardır falan ama gerçek kültür esasında hep böyle dünyayı terk etme üstüne bağlı. İşin ilginç tarafı bunlar ahirete de inanmıyorlar. O zaman ne dünya var ellerinde ne ahiret gibi oluyor. Halbuki tasavvuf dengeyi bize tavsiye ediyor.
Evet.
İmam Gazali bu istikameti anlatırken istikamet dengedir diyor. Yani dinden ne kadar alacağım, dünyadan ne kadar alacağım. Mesela bir insan bütün hayatı namaz kılarak geçirse Allah'ın istediği bir kul olmuş olmuyor.
Evet.
Çocukları aç gezerken, hanımı aç gezerken ben namaz kılacağım deyip de onları aç bırakmak dengesizlik. Böyle olunca yani dinimiz ve bizim mistik tasavvuf hareketimiz insanın ruhani ihtiyaçlarını karşıladığı gibi maddi ihtiyaçlarını, meslek işte mesleğe girmesini, para kazanmasını, efendime söyleyeyim, diğer işleri yapmasına da asla bir yasak getirmiyor. Sadece bunun ayarını yapıyor, ince ayarını. Siz para, cebinizde para oluyor, o kalbinize girmiyor. Yani evet. Psikolojiniz paraya veya makama, mevkiye, şöhrete takıntılı veya lüks tüketime takıntılı olmuyor. Siz kendiniz olduğunuz için değerli oluyorsunuz.
Evet, kesinlikle. Mevlana'nın hocam hani gemi örneği de var ya, okyanus bir dünyadır ama sen gemiyle birlikte üzerinde seyahat edebilirsen, sorun o suyu geminin içerisine almaya başladığın zaman. Niye? O zaman batacaksın yani.
Eyvallah.
Burada şey ayrımına da dikkat etmek lazım. Siz onu başlangıçta vurguladınız. Tasavvufun kalbe ve gönle şifa oluş noktası. Evet. Burası aslında psikolojiden ayrım noktası oluşturuyor. Diyelim ki psikoloji kaygı, stres ve vesaire davranış bozuklukları ya da psikolojik problemlerle ilgilenirken hocam, insanın diyelim ki beyni, sinir sistemi, hareketleri, duyguları vesaire bunlar üzerinden bir yürüyüş yapıyor, bir çözüm arayışında bulunuyor. Tasavvuf bunları reddetmiyor ama tasavvuf diyor ki bütün bunların da kaynağında kalp vardır.
Evet.
Dolayısıyla bir insanı gerçek anlamda kaygıdan, endişeden, stresten, davranış bozukluklarından kurtarmak için en temel noktaya da gitmek lazım. Kalbe de gitmek lazım.
İşin aslı o zaten.
Evet. Dolayısıyla buradan şu çıkarımı yapmak da yanlış. Bütün psikolojik problemleri tasavvuf çözecektir demek de yanlış. Diyelim ki öfke patlaması sorunu olan insan vardır ya da obsesif kompulsif problemleri olan insanlar vardır ya da psikotik bozukluğu olan insanlar vardır. Bunların terapisi, bunlar psikoterapinin alanına giriyor yani. Bir insan oradan da yararlanması, alması gereken şeylerdir ama kesinlikle insan kalbini unutarak kendini iyi etmeye çalışırsa orada edemiyor işte yani.
Zaten kıymetli hocam, bizim derdimiz şu. Yani biz şunu diyoruz. Yani Budizm'den, Hinduizm'den, işte efendim Kızılderililerden, Afrika yerlilerinden hikmetli sözler bulup onları almak güzel. Ama diyoruz ki kendi büyük kültürümüzü görmezden gelmek.
Evet.
O işte ben bir ara bir Abdullah Rosman diye bir Amerikalı bir psikolog, psikiyatrist arkadaşım vardı. O diyordu ki her tarikat bir psikolojik terapi paradigmasıdır, modelidir diyordu.
Hmm.
İşte Nakşilik'te mesela musiki yok ama başka rabıta var, murakabeler var. O bir terapidir diyordu. İşte Şazelilik'te belli bir cehri zikir var. Kadirlik'te devran zikri var. Her biri bir terapidir diye çok hoşuma gitmişti.
Evet.
Yani bu zengin kültürü ihmal etmeyelim diyorum hocam. Buradan şuraya geçiyorum. Şimdi dedi ya, Kur'an ve sünnet bizim önümüzü açıyor. Bir hadis-i şerif almış Karni Bey. Mükafatın büyüklüğü belanın büyüğü ile beraberdir. Allah bir kavmi severse onları bir derde uğratır. Kim kadere razı olursa ona Allah'ın rızasına erişmek vardır. Kim öfkelenirse ona Allah'ın gazabı vardır. Şimdi burada şunu söylüyor. Olaylara ve musibetlere bakış açımızı değiştiriyor sünnet.
Evet.
Diyor ki sen başına büyük bela gelebilir. Bir, onu değiştirmek için uğraş ama kabullen. Ya bu hakikat bu yani. Şu anda hasta oldum. Ben şu anda bir uzvumu kaybettim, Allah göstermesin. İşimi kaybettim. Ne olacak? İter mi diyeyim yani?
Yani yok. Zaten aslında psikolojik sorunların bir kaynağı diyelim ki Yalom hocam. Varoluşçu psikoterapi diye böyle kalınca bir kitabı vardır. Ölümü içine sindirememek, ölümü kabullenememek, ölümlü olduğunu kabul etmemek yani. Üstelik hocam eski zamanlarda pagan kültürlerinde bile, putperest kültürlerde bile insanlar birbirinin ismini bilmiyorsa ölümlü, ey ölümlü diye hitap ediyordu.
O kadar hayatın gerçeği.
O kadar hayatın gerçeğiydi. Ama modern zamanlarda ölüm bir tabu haline geldi. Hatta onun için hocam mesela geleneksel şehirlere gittiğiniz zaman kabristanlarla şehir iç içedir. Köylere gittiğinizde mesela bizim Karadeniz'de hocam bazıları evinin bahçesi bir kabristan olarak ve orada iletişim devam eder. Ya, birliktelik devam eder yani.
Dedesiyle her gün konuşur.
Ama modern zamanlarda hocam ne oldu? Olabildiğince şehrin dışına gidilmesi zor yerlere. Niye? Ölümü gözden ırak tutmak. Hatta mesela diyelim ki hastanelerde, büyük hastanelerde hocam terminal bölümü var.
Evet.
Niye? Aslında şey, yani o insana hastanenin yapacağı bir şey yok demek yani.
Aslında hocam şöyle bir uygulama
ölümü
vardı.
Ölümü bekliyor orada yani.
Şöyle bir uygulama vardı evvelden. Türk doktorların hani Türk filmlerinde de gördük.
Evet.
Artık bu 3 ay hayatı kalmış. Götürün evinde huzurla, sevdikleriyle beraber ölüm beklesin
evet.
diye. İnsanlar gider, vedalaşır.
Evet,
arkadaşlarıyla.
Evet, evet.
Güzel bir 3 ay geçirir. Ondan sonra vefat ederdi. Şimdi maalesef
Şimdi ölüm o kadar tabulaştırıldı ki bu bize de sızdı. Bir de bize de bu sızdı hocam. Yani ölümden acayip derecede yabancılayıp yabancıladığının içinde dehşete düşüyorsun. Şimdi bu olmayınca ne oluyor? O zaman ölümle barışık olmuyorsun. Bir transpersonal psikoterapist diyordu. Psikoloji de doğum ve ölüm. Bu işin A'sı ve Z'sidir. Bu A'yı ve Z'yi bir araya getiremiyorsan, doğdum, nereden geldim? Öldüm, nereye gidiyorum? Yani bunu açıklamadan diyor, şey demesin diyor, bir insana gerçek bir ruh sağlığı sağlayamazsın diyor yani.
Şimdi bu hadis-i şerif de hocam bizi öyle bir konumlandırıyor ki, sen bu dünyada Allah'ın yarattığı bir kulsun. Allah seni imtihan etmek için değişik musibetler, hastalıklar gönderebilir. Dirençli ol, resilience diyorlar buna. Evet. Sağlam dur, bunlar seni yıkmasın, bu bir imtihandır. Ve bir de kabullen. Şu anda en büyük sıkıntı toplumumuzda, kimse halini kabullenmiyor. İnsan ben niye fakir doğdum? Ya fakir doğdum da çalıştı, halini düzelt. Ya ben niye fakir doğdum işte? Ben niye falanca gibi olmadım? Veya ben niye falanca gibi uzun boylu değilim? Ben niye işte efendim şu değilim, bu değilim?
Yani işte şey, aşırı özenti hocam her şeyi bozuyor. Halbuki hocam canlılar alemine gidiyorsunuz yani. Hiçbir fil ya işte ben zürafa gibi değil, boynum niye uzun değil demiyor. Ya da bir timsah ben niye zebra gibi dıgıdık dıgıdık de koşamıyorum yani. Yani benim niye patilerim yani zor beni yürütüyor demiyor. Çünkü Allah'ın ona vermiş olduğu avantajlar var hocam. O avantajları kullanıyor yani.
Çok doğru söylediniz. Biz de yani Allah bize başka avantajlar vermiş. Onları görmek yerine nankörlük yapıp olmayanları görüyorsun.
Evet, ve nankör olduğunda ne oluyor hocam? Sadece Yaradan'a karşı nankör olmuyorsun ki. Kendine de. Niye? Çünkü o nimet sende, sana da zarar veriyor yani. Sen o nimetten yararlanamıyorsun, o nimeti harekete geçiremiyorsun. Bir de bu tür insanlar hocam son derece enerji sömürücü insanlar oluyor yani. Niye? Çünkü bir sohbet ortamında bütün tadını tuzunu bozuyor yani. O şey, onun busu var, bunun busu var, bizim yok, onun yok falan yani. Edebiyat bunun üzerine dönüyor
hocam,
yani.
Hocam buna psikolojide kurbanlık psikolojisi diyorlar. Yani şöyle, adam kendini kurban olarak gösterince kendini acındırıyor ve kendi başarısızlıklarını, hani bize İbrahim Tatlıses'in sözü vardı ya, Urfa'da Oxford vardı bizim okumadık.
Biz okumadık evet.
Ama Urfa'dan çıkıp da çok büyük insanlar da profesörle yetişti bu ülkede. Edebiyatçı, evet. Şair, profesör, bilim adamı yetişmedi mi?
Evet.
Şimdi şunu demek istiyorum. Adam yani şimdi hayatta başarısız olmuş. Ya ben tembel bir insandım yani çok çalışmadım demek yerine. İşte şartlar uygun değildi. İşte babam okula yazdırmadı. Bu annem kitap alıvermedi falan. Böyle bir psikoloji çok kötü bir psikoloji. Halbuki kabullenip tamam ben Kütahya'nın tavşanın içerisinde doğdum. Ama benim de yapabileceğim çok güzel imkanlar vardı. Siz işte o çayın bol olduğu mübarek beldeyi Tayyip'e doğdunuz hocam. Değil mi?
Biz de fındık. Trabzon'da daha çok biz yukarıdayız fındık ama tamam. Fındık da güzel, fındık, çay da güzel.
Şimdi yani insanların en çok muhtaç olduğu şeyler bunlar. Yani insan isterse en zor şartlarda bile çok güzel şeyler başarabiliyor. Ama bu işte bu kazaya kadere razı olmayanlar onu bahane ediyorlar esasında.
Evet, ve bir de şey, iradeyi kullanmayan.
Eyvallah.
İradeyi, yaradan sana irade vermiş. Şimdi insan aciz bir varlıktır ama o yaradanın kudreti karşısında aciz bir varlıktır. Yoksa kendi yaşamında insan Allah'ın verdiği o iradeyi kullanarak, hani hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu ayeti var hocam. Hiç iradesini kullananla iradesini kullanmayan biri olur mu?
Ya hocam bu Maurice Bucaille'de bir zat var. Bu da Müslüman olmuş.
Fransız doktordu.
Kendisi bir cerrah. Şimdi insanların hani ampute yapılar uzuvlarını, elini, evet, ayağını, kanser olmuş falan, kesilmesi gerekiyor. Şimdi seans veriyorlar tabii. Adam şimdi uyuyacak, uyanacak, bir bacağı yok.
Hmm.
Ne kadar zor bir şey değil mi? Bu insanın psikolojisi ne kadar,
evet,
alt üst olur.
Evet.
Şimdi işte Hristiyan'a 5 seans, Yahudi'ye 10 seans, Müslüman'a birkaç seansta hemencik kabulleniyor meseleyi.
Hmm.
Hatta şunu söylüyor, ya diyor, neşteri vuruyoruz. Yani diğer o seanslar almış ama hala vücut kas katı. Adam vermek istemiyor uzunu.
Hmm.
Böyle yani taş keser gibi kesiyoruz. Halbuki Müslüman razı olmuş haline. Allah'ın takdiri, ne yapalım, ayağımız gidecek, yapacak bir şey yok diyor. Pamuk gibi diyor, veriyoruz, vuruyoruz neşteri, alıyoruz. Buradan, evet, araştırarak sonra Müslümanlığa gelmiş. Yani Müslümanların bu teslimiyet. Tabii şu anlaşılmasın yani. Bir başımıza gelen belayı değiştirmeden
mücadele etmemek anlamına gelmiyor.
Yani evde yangın var şimdi. Siz oturmuşsunuz. İnşallah söner. Siz de burada sigara telliyorsunuz. Öyle değil. Eline koyu alacaksın. Evet. Komşuları uyandıracaksın. Herkes canhıraş yangını söndürmeye çalışacak. Ama kaderde vardır. Rüzgar lehinize eser, yangın hemen söner. Kader aleyhinizedir. O anda rüzgar aleyhinize eser. Bütün mahallede yanabilir.
Evet.
Şimdi buna razı olacaksınız. Bugün hocam en büyük sıkıntı bu stresin, kaygının altında. Hocam bu modern Facebook'tu, Twitter'dı, şu sosyal Instagram'lar. Hocam herkes böyle acayip yakışıklı, acayip güzel, acayip zengin, acayip lüks tüketim.
Evet.
Ben sizi şimdi takip ediyorum hocam. Sizin işte deniz kenarında yediğiniz balığı görüyorum. Tatile gitmişsiniz, işte yatın üzerindesiniz.
Ben yemek paylaşmıyorum
mesela,
ama.
Paylaşmazsınızlar.
Evet.
Şimdi hepsi üzerine oynanmış resimler.
Evet.
Seçilerek. Ben diyorum Ali Rıza hocam her gün tatile gidiyor. Hiç Türkiye'de yani şehrinde oturmuyor.
Evet.
Her gün deniz kenarlarında güzel yerlerde. Niye ben öyle değilim? Bu da bir rekabet yapıyor hocam.
Evet ve şey mesela hocam Avrupa'da yapılmış araştırmalar var. Sosyal medya kullanıcıları kullanım oranıyla genellikle doğru orantılı mutsuz oluyor. Bu aşırı imrenme. Yani bizde hani kıskançlık, haset kötüdür, imrenmek iyidir deniyordu hocam. İmrenmenin de aşırısı o da insanı mahvediyor. Çünkü sen enerjini kaybediyorsun. Bir de hocam o kabullenme dediniz de ben bir de öte taraftan örnek vereyim hocam. Stephen Hawking hocam. Ateisti, bir ara Tanrı'ya olabilir, belki de olabilir falan diyecek noktaya geldi ama Tanrı'ya inandığını söylemedi.
İnanmadan gitti bu tarafa.
Tanrı özellikle kullanıyorum. Yani yaratıcı kudret anlamındaki bir Tanrı. Yani henüz Allah inancına gelecek durumda değildi. Ama hocam malum onun kas hastalıkları vardı ve genç yaşta hastalandı ve adam şeydi hocam. Yani bizim Anadolu'da değil mi? Mucurumdu.
Kütürüm.
Evet. Ve ama mesela ona rağmen fiziğin dehası oldu adam. Niye? Çünkü adam hiç durmadan yapabileceklerine odaklandı. Yani o hastalığın ona getirdiği dezavantajları bir avantaj olarak kullandı. Kendisi de anlatıyor yani. Çünkü diyor bu sayede diyor çok daha yoğun, derin düşünme imkanım oldu, zamanım oldu. Gezip tozmaya zamanım olmadı diyor yani.
Yani adam ayağını kaybediyor. Bu sefer oturup kitap okuyor. Ayağı evet. Sağlam olan bir insan dünyayı geziyor ama aç susuz gezerken diğeri evet. Beynini çalıştırıyor. Dünya çapında bir meşhur insan
şimdi
oluyor.
O hastalığı onun için bir yandan tedavisi için mücadelesini veriyordu ama öbür yandan da durumu realiteyi kabul edip içine sindirmişti. O sayede yoluna devam edebilmişti. Öbür türlü kabullenemem hocam çok derin bir öfke ya da üzüntü biçiminde yansıyor insana ve bu sefer psikosomatik hastalıklar başlıyor yani.
İşte hocam bizde bu kader anlayışı psikolojimizi acayip rahatlatıyor. Biz gücümüz yetmeyen bir şey diyoruz ki burada ilahi kudretin bir kaderi var. Evet. Değiştiremiyorum, uğraştım. Kabulleniyorum ya Rabbi. Sen bunu böyle istemişsin. Tamam. Allah'a inanmayan insan diyor ki ya bu niye böyle oldu? Ben şöyle yapsaydım böyle olurdu, böyle yapsaydım şöyle olurdu.
Hocam mesela kadere inandığını söylediği halde ben söylemsel kadercilik kader
çok
diyorum ona.
Çok güzel söylediniz.
Pratikte hocam ama diyelim ki kabul etmiyor. Kabul etmediğinde bazı şeyler... Bazı şeylerin kader olduğunu bileceksin yani sonuçta. Sonuçta ölüm en büyük hakikatlerden bir tanesi. Bir yakını kaybetmişsen bunu sindirebilmen lazım kendi içinde. Aslında ilginç bir şey hocam. O sindirememe önemli ölçüde nereden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Kendi ölüm kaygısından kaynaklanıyor.
Onu ondan nefret ettiği için başkasının ölümünden nefret ediyor.
Kabul edemiyor mesela onu. Çok güzel. İçselleştiremiyor. Ve birçok insanın mesela hocam ben şey çok dikkatimi çekmişti çocukluğumda. Cenazelere katılıyorduk köyde. İnsanlar hocam pek az ölen insandan bahsediyordu ve ölümden bahsediyordu. Daha çok şey diyelim ki fındık nasıl aldın nasıl sattın o maç neydi sonucu neydi falan.
Onlar tartışıyor değil mi?
Merak ettim yani acaba niye? O zaman çocuk aklımda düşündüm. Şimdi ben hep böyle şeye odaklıydım. Yani o ölen insanın yaşadıkları son an işte gidişi vesaire o ana odaklıyım. Sonra dedim ki şimdi ben şey hali yaşıyorum. Bundan kaynaklı bir şey yaşıyorum.
Kaygı,
duygu
stresi.
Durumu yaşıyorum. O adam bunu yaşamamak için bunu yapıyordur.
Kaçış.
Dedim yani kendi kendime. Ortaokuldaydım
hocam,
o zaman.
Hocam siz doğuştan psikolog musunuz ya?
Estağfurullah hocam. Psikolojide öğrenci olmak bize düşen.
Şimdi hocam hakikaten bu kader anlayışı işinin böyle bir güzelliği var ki olayları kabulleniyorsunuz. Yani bir azanınızı kaybettiniz. İşinizi kaybettiniz. Bir kısmı sana intihar ediyor.
Evet.
Hele bu Japon kültüründe falan işini kaybeder kaybetmez. Hatta işte bir başarısızlık. Bir proje verdiler size. İşler ters gitti. Olmadı. Hatırlarsanız bizde bir şu
evet,
Osman Gazi
Köprüsü'nün yapılmasında da
birisi intihar
vardı.
Etmişti.
Evet.
Bizde öyle bir şey yok. Ya sen ilden geleni yapacaksın. biz süreçten mesulüz, sonuçtan sorumlu değiliz. Ben elimden geleni yapmışım, bütün tedbirleri almışım. Bir rüzgar gelir köprüyü yıkar. Evini başına yıkar. İşte deprem geldi. Yani ne yapabileceğiz ki? Evet. Tedbir aldık. Alanlar kurtuldu ama her türlü tedbire rağmen yer 2 metre, 3 metre açılmış. Ne yaparsan yap. Şimdi evet. Şunu diyeceğim. Yani bu Allah'ın diyor kazasına kim öfkelenirse Allah da ona kaza eder. Olayı kabullenmediği için o olay ona 10 misli zarar verir diyor.
Evet. Yani ondan sonra bakıyorsunuz hocam çeşitli bir ismi aklıma gelmiyor. Helsinki'de doktorasını yapan bir Türk doktor vardı. Hangi tür duygusal problemlerin hangi organlara yansıdığı. Ben sadece bizim gelenekten örnek vereyim mesela. Bizim hocam en sevdiğimiz insanlara dediğimiz sözlerden bir tanesi ciğerparemdir. Karaciğeri kastediyor. Ve kaybettiğinde de ciğerim yandı der. Mesela bu tür kayıpların ve sevinçlerin en çok yansıdığı yerlerden bir tanesi karaciğer. Ve karaciğer o nedenle hocam mesela karaciğer hastalıklarının yaygınlaşmasının bir sebebi muhtemelen modern zamanlarda yaşanan aşırı hayal kırıklıkları. Benim bir yakınım karaciğerine bir problem çıkmıştı. Bir şeye gitmiştik. Bitkisel tedavi uzmanı bir Amerikalı derviş Türkiye'de yaşıyor. Türkiye'de yaşıyor. Bir sanırım bir tarikata mensup aynı zamanda sanırım değil mensup tarikatın adını vermeyeyim. Götürdük konuşuyoruz falan dedi ki bu hastalık ne zamanlar nüksetti şu tarih o zamanlarda önemli olan ne vardı falan. Babasını kaybetmişti ve bu kızcağız evin en büyük kızı evde olan diğeri evlenmiş. Küçük kardeşleri var annesi okuma yazma bilmiyor. Anneannesi de var. O evi çekip çevirmesi gerekiyor. O sorumluluk ona ağır gelmişti mesela. Ben düşündüm ya biz hep tıp doktorlarına gidiyorduk. Niye hiç bu açıdan meseleye bakmadık? Ne lazım orada mesela? İşte psikolojik destek, moral ve motivasyon desteği lazım ona yani.
Eyvallah. O zaman hocam biz Allah'a dua edelim. Rabbimize hamd edelim ki güzel bir dinimiz var. Bizim her konuda imdadımıza yetişiyor. Kader konusunda, şükür konusunda yani üzüntü,
ve denge, mesela, ve denge sunuyor. Denge ne kadar önemli hocam. Yani Celal ve Cemal dengesi artık geçenlerde bir şey izliyorum. Uluslararası koçluk yapan, uluslararası şirketlerde de seminere veren bir konuşmacı hocam. Direkt Celal ve Cemal dengesi üzerinden girdi. Dinleyiciden o kelimeleri bildiğini hiç bilmiyorum yani. Denge bu kadar önemli bir şey. Çünkü dengesizliğin bedeli çok fazla. Hem bedensel olarak çok fazla hem ruhsal ve psikolojik olarak çok fazla yani.
Şimdi hocam olaylara bakış açısını İslamiyet değiştirdiği için bir bela geliyor başına bakış açını değiştir diyor. Ben bir örnek vermek istiyorum. Gençlik yıllarına itibaren kimseden bir yumruk yemedim. Kavgaya girişmedim ama Muhammed Ali Kılay dünyanın en meşhur insanı.
Evet.
Onun yediği yani sopaları tamam adam dövdü ama
yedi.
Ama onun bakış açısı şöyle ben bir spor yapıyorum kazanırsam dünyanın en meşhur adamı olacağım dediği için o yedi dayakları kimse gündeme getirmiyor. Sanki Muhammed Ali Kılay herkes dövdü falan. Şunu diyeceğim yani olaya bakış açısı. O yumrukların binde birini biz yesek başka bir yerde hayata küsüyoruz.
Evet.
İşte ben mesela ticaret yapacağım. Beni dövdüler ticareti bırakıyorum. İlmi bırakıyorum. Veya bir memleketten taşınıyorum başka yere kaçıyorum.
Evet.
Beni dövdüler diye. Ya bakış açısı ne kadar önemli değil mi hocam?
Kesinlikle. Üstelik bunun psikolojiden önemli bir farkı da var tasavvuf açısından baktığımız zaman hocam. Sadece o problemin üstesinden gelmek değil. O yolla tekamül sağlamak. Yani stres ve kaygının üstesinden gelmek, stres ve kaygıyla başa çıkma, psikolojideki başlıklar genellikle böyledir. Ama tasavvuf sadece bunlarla başa çıkmıyor. Deyim yerindeyse level atlıyorsun.
Onların ötesine geçiyorsunuz.
Üstüne geçiyorsun. O sizin, mesela psikolojide şimdi çok vurgulanan bir kavram var hocam. Psikolojik dayanıklılık diye bir kavram var yani. Onu sağlıyor. Onun üzerinde durmak gerekiyor. Yoksa insan en küçük bir şeyde yere yığılıyor yani.
Hocam burada güzel bir şey söylemişler. Biraz önce psikosomatik konulardan bahsettik değil mi?
Hocam buraya geçmeden Osman Nuri Topbaş Üstad'ın İmandan İhsana Tasavvuf kitabında İbrahim Dessuki Hazretleri'nden bir şey aktarıyor söz. Ben çok vurucu bulmuşumdur bunu. İbrahim Dessuki Hazretleri de 1277'de vefat etmiş.
Büyük Balatoslarından Mısır'da yaşamış.
Cesur olmalısın. Gölgesinden bile ürken korkaklardan olmamalısın. Herhangi bir sıkıntı ilk anda seni yere sermemeli. Ama bunun için ne yapacaksın? Bunun için bir, bebeklikten itibaren anne babalar da çocuklara çile çektirmesi lazım. Yani onun psikolojik dayanıklılığını yani bedensel ve psikolojik dayanıklılığını artıracak ama insan kendi iradesini ele aldığı zaman da bunu yapmalı yani. Yani her zoru gördüğünde kaçmamalı yani.
Zaten Mevlana diyor ki sen diyor her zordan kaçıyorsun. Nasıl diyor kamil insan olacaksın? Evet. Hatta Nuh da örneği verir. Nuh'u böyle tencerede kaynatırken Nuh diyormuş ki ya benim ne kabahatim var? Beni kaynatıp böyle burada pişiriyorsunuz falan filan. Aşçı da diyor eline kepçeyle kafasına vurur Nuh'u. Acele etme, yakında sen insanın kamilinin vücuduna gireceksin. İnsanların midesi hazmedici şekilde leziz hale geleceksin. Daha bir mükemmel varlığa kavuşacaksın şeklinde nasihat eder diyor. Gerçekten bu sufilerin hocam hayat felsefesinde Allah'a inandıktan sonra hiçbir bela ve musibet sizi etkilemiyor ki. Bu bir imtihandır diyorsun. Gelip bu da geçer yahu. Sufilerin en çok kullandığı.
Evet.
Hani biz başımıza bela geldiğinde şöyle düşünürüz. Bu artık benden gitmez. Hayır. Hastalık da geçer. Fakirlik de gider. İşsizlik de gider. O yüzden sufilerin bu pozitif bakış açısı var ya hocam.
Evet.
Bize çok çok lazım.
Bir şey kesinlikle.
Söyleyeyim. Buyurun hocam şunu söyleyeyim mi? Diyor ki Karni, bir Arap atasözü bu.
Bu arada ben bir şey arıyorum.
Siz de arayın onu.
Evet buldum. Evet hocam.
Gönlün sefası libasın sefası iledir. Üstü başını temiz tutmayanlar gönüllerinde köreltirler. Evet yani hep biz psikolojide içimizi düzeltelim falan diyoruz ama dış görüntüye de önem verelim bir parça diyor Karni. Gerçekten de Allah Resulü bu ayeti de orada almış. Ve siyâbeke fetahhir. Rabbimiz peygamberimize ey bürünüp sarılan Resulüm kalk ve insanları uyar. Sadece Rabbini büyük tanı. Elbiseni temiz tutuyor hocam.
Evet.
Hani biraz önce demiştiniz adam Hindistan'a gidiyor farelerle falan filan diye.
Evet.
Hijyendi, temizlikti, sizin kendi bakımı, öz bakımı. Bunlar da çok önemli psikolojik sağlamlık için.
Ha, kesinlikle. Yani insan psikolojik güzelliği önemsediği kadar bedensel güzelliği de önemsemeli. Bedensel güzelliği önemsediği kadar psikolojik güzelliği de önemsemeli ama bu teşhircilik anlamındaki güzellikten bahsetmiyorum. Zaten hocam ilginç bir şey. Teşhircilik noktasına geldiği andan itibaren insan kendini kendisi için bir özne değil, başkası için bir nesne haline getiriyor.
Hocam dün akşam bir kitap okuyordum Müslüman Narsist diye. O kitapta diyor ki nice böyle içi güzel, temiz Müslümanlar var, ahlakı güzel ama öz bakımı yetersiz. Kilo sorunu var, üstü başı perişan. Bunun yanında nice narsistler var, kötü niyetli. Sizin içinizi emmek için size yaklaşıyor ama bakımlı falan filan. Ve bunlar hayatta daha başarılı oluyor. Yani zahiren baktığında en iyi evliliği onlar yapıyor. İşte en iyi şirketin genel müdürü bunlar oluyor. Çünkü dış tarafı yıkama, yağlama işleri çok güzel. Tabii kendi hayatları harap, o ayrı konu. Ailesi sonra harap ediyor falan ama o yüzden ben bu sözü önemsedim. Yani içimiz güzel olsun, ahlakımız güzel olsun derken de dış görüntümüzü de yani normalin altına düşürmeyelim Allah aşkına.
Kesinlikle hocam. Bir de hocam aklıma şey ayeti geldi. Allah'ı yaratma ile ilgili ayetlerinde bir de yarattığı her şeydeki güzellik vurgusu var. Yani yaradan sadece yaratmıyor, onu estetik biçimde yaratıyor.
Bedi'
yani,
diyoruz biz ona. Bedi' Allah'ın Bedi' ismidir.
İsminin bir tezahürü.
En güzel yaratıyor yani.
Bu ne demektir? O zaman Müslüman giyimi, kuşamı, işte çevresi, işi, evi vesairesinin güzel olması, estetik olmasını kastediyorum. Lüks olması değil yani.
Eyvallah.
Estetik olması, estetik bir duyarlılığın olması son derece önemli bir şey. Zaten yaşama sanatsal bir zevk katmış oluyor. Mesela geleneksel Anadolu evlerine gidin hocam. Çok sadedir, çok mütevazidir ama o kadar doğal bir güzelliği vardır ki yani orada.
Biraz hocam Kayserilere benzedi. Güzel ama masrafsız güzel değil mi?
Ama şey diyelim ki hocam lüks dekoratif eşyaları yoktur. Ama diyelim ki bir kütüğü alıp hocam kurutmuştur. Bir şekil vermiştir.
Çok güzel bir şekil vermiştir.
Bir kabak, süs kabakları vardır mesela. Onlara şekil vermiştir. Bir ağacın yapraklarını bize biyoloji ödevi vermiştir hocam. Yapraklarını kurutmuştur. Yapraklarla bir sanat eseri ortaya koymuştur yani. Biz sanatı böyle şey biraz lüks, biraz fantastik hatta biraz da lüzumsuz bir şey gibi hale görmüşüz yani.
Eski sanat hep sanatkardı ya. Şimdi düşünebiliyor musun? Annelerimiz böyle kaneviçi yaparlar, böyle dülbent kenarları örerlerdi falan. İşte eski evlere bakıyorsunuz marangozlar o güzelim çatıyı böyle bir sanat eseri tahtalara döşemişler.
Evet.
Şimdi onları kaybettik maalesef. Yani daha böyle kaba bir millet olduk. Hocam yakından şunu bitireceğim ama bitirmeden de şunu söyleyeyim. Yani bu temizlik, üst baş düzenini biz bunu İslami kesim biraz ihmal ediyor sanki hocam. Bunu da İmam Gazali ölçüsünde koymuş. Dediniz gösterişle normal yani Allah Resulü diyor ki bir sahabe. Ya Resulallah diyor ben de üstüm başımın ayakkabımın güzel olmasını severim diyor. Hani bu kibire girer mi? Allah Resulü girmez diyor. Güzeli sevmek, kibire girmek değil ama şunu söylüyor. Yani güzeli sevmekle gösteriş arasında fark nedir diye İmam Gazali bana cevap vermiş. Hı hı. Kendi başına olduğunda da temiz kıyafeti seven bir insan, güzelliği seven bir insandır. Ama ben Ali Rıza Hocam geliyor diye şimdi en fiyakalı takım elbisemi giyiyorsam, burada gösteriş vardır. Çünkü biraz önce çok dağınık oturuyordum kendi başıma. Kendime de saygım yoktu. Demek ki ben güzellik için değil. Böyle ince bir hocam psikolojik şey vermiş bize, done.
Evet, yani kritik aşama. Yani başkası için mi yapıyorsun, yoksa o işi her zaman o işin gereğince mi, o güzellik, o estetik duygusuyla mı yapıyorsun? İş gösterişe döndüğü zaman tabii hocam çok başka oluyor hakikaten. İşte sosyal medya ile yaşanan gerçekler arasındaki uçurum gibi yani.
Bir hocam şu var mesela, hani bir yerde çok güzel bir hadise oluyor. İnsanlar çıplak gözle onu seyredip zevk almak yerine kameranın arkasından seyrediyorlar. Ve onu niyetleri şu, o anı yaşamak değil. Bu anı başka vakte pazarlamak. İşte sosyal medyada ben çok güzel işte ne hocam dolunay, kanlı ay falan.
Evet.
Adam yani resim çekmekten ayın zevkine varamıyor. Veya lokantaya gidiyorsunuz deniz kenarında, ya yemeğin ve manzaranın tadına var yok. Resim çekeceğim, hatta bir kısım denize düşüp ne bileyim kayaktan düşenler de var yani, onu da söyleyeyim.
Öyle maalesef. Hatta selfie ve benzeri çekimler yaparken ölen insanların sayısı hocam, köpek balığı saldırısına ölen insanların sayısından daha fazla.
Demek ki
hele şimdi ilginç. Instagram'da Reels videolarından sonra hocam bu artık çok daha felaket, ve TikTok hele yani çocuklar için ve hani hep marjinal bir şeyler yapacak ki dikkat çeksin. O siz gösteriş dediniz hocam, geçen bir videoda izledim yani. Kendini denizde gibi gösteriyor. Çamaşır makinesinin şeyini açmış hocam. Oradan bir av oluşturmuş ala. Nerede? Uçakta gibi.
Eyvallah. Yani deniz kenarında köpükler arasında falan gibi.
Evet evet. Hocam şeyden hep Çili'den bahsetmiştiniz ya. Muhammed İkbal Esrar-ı Hodi, Rumuz-u Bi Hodi kitabında kömür ile elmasın hikayesini anlatıyor. Kömür diyor ki yani ikimiz de karbondanız yani, sende bu havalar
fark
ne?
Aramızda.
bu fark da ben karikatürize ederek anlatıyorum ki. Elmas dedi ki, ey ince gören kardeşim, eğer parıldıyorsam pişmem asırlar aldı. Kömür hocam yüzeyde neredeyse, evet. Ama elmas yerin dibinin dibinde yer alıyor yani.
O zaman hocam bugün bu sohbetimiz şu Mevlana'nın sözüyle bitirelim. Hamdım, piştim, yandım.
Evet.
Pişmek, yanmak, eziyet görmek insanı ancak kamil insan ediyor. Bunlardan kaçmak, musibetten, beladan kaçacağız tabii ki. Ama başımıza gelince onu en güzel şekilde karşılayıp, ki de Mevlana'nın bir böyle şiiri var. Belalar gelince hoş geldin de diyor güler yüzle. Hmm. Onları bir dinle bakalım. Derdini sana ne getirmiş diyor. Belki sana çok bir hediye getirmiş. Hakikaten bu Müslüm Narsis kitabında okumuştum. Bazı belalar vardı. Narsis insanın başına gelir. O bela gelmeden o insanın diyor ahlakının güzel olması mümkün değil. Hmm. Ancak büyük bir bela ile ya ben ne yapmışım der ve tövbe eder diyor. Her musibetin, belanın bile bize söylediği, getirdiği mesajlar var. Allah bunu anlamayı hepimize nasip eylesin diyorum hocam.
Amin.
Hocam çok teşekkür ederim. Gönlünüze, dilinize sağlık.
Cümlemize.
Kıymetli seyircilerimiz, muhterem dinleyicilerimiz, bize verilen sürenin sonuna geldik. Bir sonraki haftada buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim.